أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. Geçen hafta Nuh suresi üzerinde konuşmaya başlamıştık. İlk 10 ayetin izahını yapmaya çalıştık. Allah izin verirse 10. ayetten başlayarak tekrar devam edeceğiz inşallah. Son bölümünde Hazreti Nuh'un dilinden davetinin özetini öğreniyor idik. Bakın Nuh Aleyhisselam şöyle söylüyordu. Ben 5. ayetten meallerini vereceğim ama 10. ayetten izah etmeye çalışacağız inşallah. 5. ayetinde Allah-u Teala'ya sanki rapor verirmiş gibi Nuh Aleyhisselam'ın sözleri var. Dedi ki: Rabbi inni da'avtu kavmi leylen ve nehara. Rabbim, ben halkımı gece ve gündüz davet ettim. Felem yezidhu duayi illa firara. Benim davetime karşılık kaçmaktan başka bir şey yapmadılar. Kaçmalarını artırdılar. Ve inni kullama da'avtuhum litagfira lahum ce'alu esabi'ahum fi azanihim ve staghşav thiyabahum ve asarru ve stekberu istikbara. Onları ben senin bağışlaman için, senin bağışlamanı her çağırdığımda parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına geçirdiler, bu tavırlarını sürdürdüler ve acayip bir büyüklenmeyle büyüklendiler. ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Sonra ben onları açıkça davet ettim. ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ. Onlara ilan ettim bütün gerçekleri. Ve اَسْرَارْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا. Onlara gerektiği zaman gizli özel konuşmalar da yaptım. Ve onlara dedim ki diyor, 10. ayete geldik. Dedim ki diyerek Hazreti Nuh'un dilinden İslam davetini öğreniyoruz bakın. Fekultu, dedim ki onlara: İstagfiru rabbekum innehu kana gaffara. Rabbinizden bağışlanma dileyin, istiğfar edin, bağışlanma dileyin. Hiç kuşkunuz olmasın, o günahları bağışlayandır, çok çok bağışlayandır. Bir İslam davetinin, bir din davetinin birinci maddesi, olmazsa olmaz maddesi bu. İnsanları Allah'a kulluğa davet edecek, günahlarından arınmaya, günahları için tövbe etmeye, pişmanlık göstermeye, arınmaya davet edecek. Onlara Allah'tan bağışlanma dileyecekler. Yani bir din davetini bir başka davetten, mesela bir siyasetçi davetinden, efendim bir ideoloji davetinden, bir felsefe akımı anlatımından farklı kılan en önemli yönü budur. Bir din davetinin en önemli yönüdür bu. İnsanları Allah'a yakın olmaya davet ediyoruz. Günahlarından uzaklaşmaya davet ediyoruz. Allah'tan bağışlanma istemeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Tövbeye çağırıyoruz. Çünkü Allah'a kulluktan uzak geçirilen bir ömür var. Allah'a ibadetten uzak yaşanılan bir hayat var. Bu hayattan uzaklaşmaları, Allah'ın razı olacağı bir hayata geçiş yapmaları gerekiyor. Bunun da ilk şartı tövbe etmektir. Çünkü tövbe, kulun önceki halinin yanlışlığını kabul etmesi demektir. Önceki hayatının yanlışlığını kabul etmeyenin de yeni bir hayata başlangıç yapması çok zordur. İmkansızdır falan demiyoruz ama önceki hayatının yanlış olduğunu kabul etmeyen birisi yeni bir hayata ne diye başlasın ki? Ben zaten iyiydim diyen birisi yeni bir hayata bütün gücüyle geçiş yapamaz. Değişime kapıyı kapalı tutar. O yüzden bir insanın Allah'a yakınlaşacağı bir hayata geçiş yaparken yapması gereken şeylerden, başarması gereken şeylerden bir tanesi bir iç devrimdir. Yani devrim kelimesini kullandım diye zihinlere hemen siyasi konular gelmesin. Sözünü ettiğimiz şey bir iç arınmadır, iç temizliktir. Yani tövbeye yöneliştir. Şu ana kadar Allah'tan uzak yaşadığım için yanlış yapıyordum. Artık Allah'ın emrine uygun yaşamam gerekiyor. Allah'a kulluk yaparak yaşamam gerekiyor sözünü ya da gerçeğini kabul etmektir. Peki bunu kabul ederseniz ne olur? İşte burada ilginç sözlerle karşılaşıyoruz bakın. Yursilis sema'a aleykum midrara. Siz Allah'tan bağışlanma dilediğinizde Allah günahlarınızı çok çok bağışlayan olduğu için bağışlayacaktır. Ve bunun sonucu da size ahiret hayatınızı kurtaracak bir bağışlanma gelecek, cennet verecektir, ebedi hayatınız kurtulacaktır. Ama bu kadarla kalmayacak. 11. ayette peygamberin dilinden Allah onlara yeryüzünde de iyilikler vaat ediyor. Eğer siz bağışlanma dilerseniz Allah'tan, Allah'ın razı olacağı bir hayata geçiş yaparsanız hep beraber, topyekün, siz Müslüman bir topluma dönüşürseniz eğer, yursilis sema aleykum midrara, Allah göğün yağmurlarını üzerinize gönderecek. Üzerinize bol bol bereket yağmurları yağacak. Gökten gelen yağmur her zaman bereket değildir. Gökten azap da iner. Bu azap bir kavmi yok etmek şeklinde de olabilir, ürünlerini yok etmek şeklinde de olabilir. Yani onları mahrumiyete, onları sıkıntıya da düçar edebilir. Onları bolluk ve berekete de boğabilir, nail edebilir. Allah eğer siz kulluk ederseniz size gökten bolluk, bereket yağmurları indirecek. Ve yumditkum bi emvalin ve benine. Malınızı, mülkünüzü artıracak, imkanlarınızı çoğaltacak Allah. Çoluk çocuğunuzu çoğaltacak, çoluk çocuğunuzu size itaatkar, size göz nuru, göz aydınlığı haline getirecek. Ve yec'al lekum cennatin ve size bağlar, bahçeler var edecek. Ve yec'al lekum enhara ve sizin bu bağlarınızı, bahçelerinizi, tarlanızı, bostanınızı sulayabileceğiniz bol bereketli nehirler, dereler, çaylar, vadiler vaat edecek Allah size. Şimdi bu iki ayette yeryüzünde Allah'ın onlara bolluk, bereket, zenginlik, güç, imkan, kalabalıklık, çokluk vaat ettiğini görüyoruz. Ve bunu Allah Teala bir peygamberin dilinden duyuruyor insanlara. Benzer cümleleri mesela Hud suresinin 52. ayetinde Hud aleyhisselamın ağzından da duyuyoruz. Orada da Hud aleyhisselamın ağzından Allah Hud aleyhisselamın toplumuna eğer Allah'a kulluk ederek yaşarlarsa, topyekün ama bir kişiden bahsetmiyoruz, fertten değil, bir toplum olarak Allah'ın razı olacağı hayata geçiş yaparsanız, Müslüman bir toplum olursanız, Allah'ın onlara yeryüzünde de bolluk, bereket, imkan artırımı vereceğini söylüyordu. Benzer sözleri Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından da duyduk. Resulullah Aleyhisselam daha davetinin Mekke dönemindeyken Mekkelileri Allah'ın bağışlamasına davet etti. Yalnız Allah'a kulluk etmeye davet etti. Atalarının tapındıkları putlara tapınmaktan uzaklaşmaya davet etti. Cennete davet etti. Allah'ın rızasına davet etti. Ama yalnızca bu kadarla kalmadı. Yani din daveti sadece bu değildir. Sadece ahirette size bolluk bereket gelecek. Ahirette cennet gelecek. Dünyada avucunuzu yalayacaksınız. Dünyada mahrumiyetler, sıkıntı, öyle bir şey yok yani. Buradan öğreneceğimiz çok güzel dersler olduğunu zannediyorum. Bakın Mekke döneminde daha Peygamber Aleyhisselam eğer Allah'a kulluk ederler, peygamberini örnek alarak ya da peygamberinin emrine itaat ederek yaşarlarsa onlara İran'ın ve Bizans'ın zenginliklerini ele geçireceklerini vaat etti. Bu cümleleri siyer kitaplarında birçok defa okuyabilirsiniz. O zaman sanki şöyle bir sonuç da çıkartmak gerekiyor gibi. Müslüman olmayan bir toplumda, Müslüman olmayan derken illaki gavur olan toplumdan bahsetmiyorum, Müslümanca yaşamayan, İslam'ı kendisine din, hayat tarzı olarak belirlememiş toplumlarda, İslam'ı kendisine hayat biçimi olarak belirlemiş bir kişi, bir aile, birkaç kişi, bir küçük kesim, bir Müslüman grup ortaya çıkarsa bunlar sıkıntılar çekebilirler. Bunlar yananlanacaktır, aşağılanacaktır, dışlanacaktır, takibata uğrayacaktır, sürgünlere, hapislere veya işsiz bırakılmalara, mahrumiyetlere, sıkıntılara düşebileceklerdir. Bu başka bir mevzu. Ama eğer bir toplum, eğer toplum olarak Allah'ın dinine uygun yaşamaya başlarsa, Allah'ın dini onlara cennetler getirmekle kalmayacak, dünyada da bolluk, bereket, imkanlar ve güç getirecektir. Hazreti Peygamber'in hayatı bunun en güzel örneğidir. Mekke döneminde her türlü sıkıntıya katlanan o bir avuç sahabe, Hazreti Peygamber'in etrafında kümelenip Medine'de bir Müslüman toplum, bir Müslüman devlet kurduklarında Allah onları 10 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde azlıktan çokluğa geçirdi, zayıflıktan güçsüzlüğe geçirdi, fakirlikten zenginliğe geçirdi. Onlar 10 yıl içerisinde toparlanıp ayaklar üzerine kalktılar. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun yolu üzere devam eden, onun izini bozmadan sürdüren halifeler döneminde Allah onları dünyanın en güçlü devleti haline getirdi. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde ve Hazreti Osman'ın halifeliğinin ilk yıllarında onlar dünya tarihinin gördüğü en hızlı ilerlemeyi gerçekleştirdiler. Hazreti Peygamber'in hicretinden başlamak üzere topu topu 30 sene içerisinde, Hazreti Peygamber'in hicretiyle başlayan, ölümüyle de demiyoruz, Hazreti Peygamber'in hicretiyle başlayan topu topu 30 yıllık bir dönemde Allah Teala onlara kendi dönemlerindeki en büyük iki büyük devletten İran devletinin tamamını, Bizans devletinin yarıdan fazlasını nasip etti. Allah onlara dünyalıkları da akıttırdı. Ha bu mudur Müslümanların amacı? Hayır. İslam'a girmenin ve Müslüman olmanın amacı elbette bu değildir. Ama biz buradan şunu da anlamamız gerekiyor. Eğer bir yerde Müslüman bir toplum varsa, eğer toplum olarak Müslümanlarsa, Allah onlara dünyada da imkanlarını artırıyor. Eğer bir yerlerde Müslüman toplumlar varsa, Müslümanlar toplum halinde yaşadıkları devletler varsa ve gerçekten fakirlik içerisinde yüzüyorlarsa, imkansızlıklarla boğuşup duruyorlarsa, orada onların Müslümanlığı anlama biçimlerinde ya da yaşama biçimlerinde de bazı problemler vardır anlamı çıkacaktır buradan. Konumuzu bu tarafa tekrar olumlu tarafına çevirelim. Eğer biz Allah'ın dinini doğru anlayan ve doğru yaşayan bir topluma dönüşürsek, bu doğru anlamak nasıl olur, doğru yaşamak nasıl olur konusu hemen radyonun başında 5-10 dakikada izah edip geçebileceğim bir konu değil. Bu yüzyılların birikimiyle İslam alimlerin ortaya koyduğu anlayışların imbikten süzülmüş haliyle kendi çağınıza, kendi toplumunuza uyarlanmış halinin nasıl olacağı konusu uzun derslerin, uzun anlatımların, uzun çalışmaların konusu olacaktır. Doğru. Ama biz burada meseleye temas etmeye çalışıyoruz. Temas ettiğimiz mesele şudur ki, eğer Allah'ın dinini hangi devirde, hangi ortamda olursak olalım, biz bir Müslüman toplum olarak doğru anlarsak ve doğru anladıktan sonra da elimizden geldiği kadar doğru uygulamaya çalışırsak, Allah bizden razı olacaktır, bu bir. Bizden razı olmasının sonucu olarak Allah günahlarımızı bağışlayacaktır. Günahlarımızı bağışladığı için de ahirette Allah bize rızasını, cennetini verecektir. Bu elde var bir. Ki bu ulaşmayı düşündüğümüz, ulaşmayı arzu ettiğimiz asıl hedefimizdir. Ama ahirette Allah'ın cennetine kavuşuncaya kadar bu Müslüman topluma Allah yeryüzünde de güç, bolluk, bereket, kalabalıklık, imkanlar verecektir. Bu ayetlerden ve Hazreti Peygamber'in sözlerinden ve Hazreti Peygamber'in hayatının ikinci döneminden itibaren bu gerçeği de görebiliyoruz. 13. ayet. Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vakâra. Ne oluyor size? Neyiniz var? Neden Allah'ın büyüklüğünü önemsemiyorsunuz, takdir etmiyorsunuz? Neden Allah'ın büyüklüğünü fark etmiyorsunuz? Allah'ın büyüklüğünü fark etmeniz, takdir etmeniz ve önemsemeniz gerekmez miydi? Allah'ın azametini, Allah'ın büyüklüğünü fark etmeniz gerekiyor. Takdir etmemiz gerekiyor ve bunu önemseyerek yaşamamız gerekiyor. Madem ki birinci şık fark etmek, o zaman gözümüzü iyi açmak lazım. Allah ayetlerini afakta ve enfüste, yani insanların kendi bedenlerinde, ruhlarında, iç alemlerinde ayetlerini yerleştirdiği gibi, insanı sarıp kuşatan dış dünyaya da Allah ayetlerini yerleştirdi. Bu ayetlerden Allah'ın azametini fark etmek için o alıcı gözle bakmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala yüzlerce ayette Müslümanı gözünü açmaya etrafına alıcı gözle bakmaya, dikkat etmeye, baktıkları üzerinde kafa yormaya, keşfetmeye, sonuçlar çıkarmaya ve böylece imanını güçlendirmeye davet ediyor. Yüzlerce ayet var bununla ilgili. İşte bunun bir kısmı da burada karşımıza geliyor. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا 14. ayet. Bir bakın, Allah'ın büyüklüğünü fark etmemiz için gereken şeylerden bir tanesi şu. Allah sizi tavırdan tavıra aktararak yarattı. Allah sizi evreden evreye geçirerek, aşamadan aşamaya geçirerek var etti, yarattı. Yani Allah'ın insanı topraktan yaratmasından sonra insanların sulbünden devam ettirmesine geçişimiz de önümüzde güzel bir örnek olarak duruyor. Allah'ın insanı bebekliğinden çocukluğa, çocukluğundan gençliğe, gençliğinden yetişkinliğe, yetişkinliğinden olgunluğa, olgunluğundan ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan da erzelil umur dediğimiz elden ayaktan düşme dönemine doğru hep aktara aktara yaşatması da, bu yaratmayı değişik evreler geçirmesi de üzerinde düşünülmesi gereken ayetlerden bir tanesi. Düşününce ne bulacaksınız? O sizin kapasitenize kalmış. O bakan kişinin ruh zenginliğine, gönül zenginliğine, düşünce zenginliğine, akıl kapasitesine kalmış bir şeydir. Buna baktıkça Allah'ın gücünü takdir edeceğiniz bir örnek göreceksiniz. Elem terav, görmediniz mi? Keyfe halakallahu seba semavatin tıbaka. Allah birbiriyle uyumlu nasıl yedi kat gök var etmiş, görmediniz mi? Bu görmediniz mi hitabını görün diye anlamamız gerekiyor. Yani ey Müslüman, gözünü çevir de göğe bir bak. Mülk suresinde de anlatılıyor bu. Başka ayetlerde de Allah Teala sürekli göğe dikkat çekiyor. Bir Müslümanın gözünü göğe çevirip durması gerekiyormuş. Alıcı gözle bakması gerekiyormuş. Keşfetmek için bakması gerekiyormuş. Bir bak, Allah birbiriyle uyumlu yedi kat gök yarattı. Peki şimdi gözümüzü çevirip baktığımız zaman gök boşluğunu gördük diyelim. Bu gök boşluğunda gece baktığımızı varsayalım. Gündüz bulutlarla veya apaçık bir gökyüzü seyrettiğinizi, ondan etkilendiğinizi, ondan düşünceler ürettiğinizi, bir takım harikuladelikler keşfettiğimizi, fark ettiğimizi varsayalım. Gece gökyüzüne baktığımızı düşünelim. Gece ayla, yıldızlarla süslenmiş gökyüzüne baktığımızı, o gökyüzünün mükemmelliğini, yıldızların efendim dünya için nasıl bir kandil görevi gördüğünü, ayın aydınlatma görevi gördüğünü fark ettiğimizi farz edelim. Ama ister gece bakın, ister gündüz bakın, gözünüzle baktığınızda yedi kat gök diye bir şey göremeyeceksiniz. Bu yedi kat gök denilen şeyi fark edebilmek için gözle bakmak değil, araştırma yapmak gerekecek, okumak gerekecek, incelemek gerekecek, yükselmek gerekecek, araçlar yapmak gerekecek. Bu imkanlarla, bu yaptığımız, yapabileceğimiz tüm yollarla, göğün üzerinde, gökte yaptığımız açıkla, araştırmalarla göğün ne kadar mükemmellikler barındırdığını fark edeceğiz. Yani Allah Teala görmediniz mi derken, hem gözünüzü kullanın, hem gözleminizi kullanın diyor. Araştırın diyor, okuyun diyor, inceleyin diyor, araçlar yapın diyor. Dürbünle mi incelersiniz diyor, teleskopla mı incelersiniz, uzay aracı mı yaparsınız, bilmem ne mi yaparsınız. Ne yaparsanız yapın. Ama Allah'ın yarattığı bu gökyüzünü keşfetmeniz gerekiyor. Neden Müslümanlar gökyüzünü keşfetme işini kendileri başlatmışken Hazreti Peygamber'i takip eden yüzyıllarda, sonra vazgeçip gökyüzünü keşfetme işini Allah'a iman etmeyenlere bıraktılar ki? Allah'a iman etmeyenlerin keşfettikleri gökyüzü insanlara iman artırması yerine imandan uzaklaştırma, Allah'ın büyüklüğünü fark etme yerine kendilerinin büyüklüğüne odaklanmak gibi bir sapkınlığa yol açmadı mı? Bu Müslümanların vazifesi değil miymiş? Görmediniz mi hitabını kendi üzerimize alınmamız ve Allah'ın yedi kat uyumlu göğü nasıl yarattığını keşfetmek için çalışmamız gerekiyordu. Bir bakın etrafınıza ve Allah'ın gücünü eserleri üzerinde bizzat keşfederek fark edin. Devam edelim. وَجَعَلَ الْقَمَرَ ف۪يهِنَّ نُورًا. O göklerin içerisinde Allah bir aydınlık olarak ayı var etti. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Güneşi de Allah göklerde bir kandil kıldı. Şimdi fark ediyorsunuz, Allah-u Teala ayın ve güneşin hemen insanlara dönük olan fonksiyonundan, misyonundan söz ederek fark etmemizi istedi. Yani bizimle onlar arasında bir ilişki var. Ay ile bizim aramızda, güneş de bizim aramızda bir ilişki var. Bu ilişki üzerinden bir araştırma yapmanız, bir fark etme yapmanız gerekiyor. Gecenizi aydınlatması, gündüzünüzü aydınlatması, sizi ısıtması, ışıklandırması, güneş üzerinden Allah'ın yeryüzüne hayat bahşetmesi, bitkileri ancak güneşle olgunlaştırması, bunları fark edip güneşin bulunduğu konum, yeryüzünün bulunduğu konum, güneşin insanlara sağladığı faydalar ve bundaki ince hesaplar üzerinden İnsanların Allah'ın gücünü, Allah'ın azametini, Allah'ın büyüklüğünü fark etmeleri isteniyor. Vallahu enbetekum minel ardı nebaten. Allah sizi yeryüzünden bir bitki gibi bitirdi. Allah insanı ilk başlangıcında topraktan yarattı. Böylece varlığını yarattı. Tamam, bunu Allah'ın kitabından okuyor ve öğreniyoruz. Doğrudur. İmanımız böyledir. Allah ilk insanı topraktan yaratmıştır. Ama bizim gözleyebildiğimiz, fark edebildiğimiz kısmı ikinci kısmı. Sonrasını Allah Teala insanların sulbünden devam ettirdi. Şimdi o zaman bu ayeti bir de şöyle anlamakta fayda var. Hepinizin tüm yapı taşlarınızın topraktan geldiğini, bir bitki gibi bitirildiğini fark etmeniz gerekmiyor mu? Bir inceleyin bakın yani. Toprak varlığımızın, yaratılışımızın aslı esasıdır. Yediğimiz, içtiğimiz her şey bize toprak aracıyla ulaşmaktadır. Allah gökten hayat yağmurlarını yağdırır, yeryüzü hayat fışkırtır. Yeryüzünün yetiştirdiği bitkilerden insanlar ve hayvanlar beslenir. İnsanlar hem hayvanlarla hem bitkilerle beslenir ve böylece insanın yaşamı, gıdası, hasılı, bedeninin ayakta kalmasını sağlayan her şey topraktan, bitkiden gelir. Ve insan ölür, toprağa karışır. Topraktan gelir, tekrar toprağa döner. Bunları inceleyerek fark ettiğimiz zaman, bunları somut olarak anladığımız zaman, yeryüzünde büyüyen tek bir ot bile bize anlamsız gelmeyecektir. Gökten düşen tek bir damla yağmur bile anlamsız olmayacaktır. Bir bakın, bunu görmüyor musunuz? Allah sizi yeryüzünden bir bitki gibi bitirdi. Şimdi ağaçlara bakarken bir kez daha ve yeni bir gözle bakın. Çiçeklere bakarken bir kez daha ve yeni bir gözle bakalım. Meyvelere, sebzelere, otlara bakarken bir kez daha ve alıcı gözle, keşfedici gözle fark etmek üzere bakalım. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ف۪يهَا. Sonra o toprağın yetiştirdiği bitkilerle beslenip, gıdalarla beslenip yaşayan sizleri Allah Teala diyor ki ثُمَّ يُعِيدُكُمْ. Sonra sizi oraya geri çevirir. وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا. Ama sizi orada bırakmaz. Tekrar oradan da bir daha çıkarır. Toprağa döneriz. Topraktan geliriz, toprağa döneriz ve toprakta kalmayız. Gavurun bütün umudu budur. Gavurun bütün umudu, bakın buraya kadar gavur da bunları araştırdığında fark edebilir. Yahu, yani bu bilgi konusudur, ilim konusudur. Araştırdığınız zaman insanın bedeninin, yaşamının toprağa bağımlılığı, bitkiye bağımlılığı ayan beyan ortadadır. Bunu fark etmek için mümin olmak, Müslüman olmak gerekmiyor. Aklı başında olan, bilgi sahibi olan, iyi gözlem yapan kafir de bunu fark edecektir. bir inançsız da toprakla yaşadığını, topraktan geldiğini ve ölüp toprağa gömüldüğünü, toprağa karışıp gittiğini o da görecektir, fark edecektir ve inançsızın, gavurun bütün umudu da bu noktadadır. Yani ölür, toprağa karışır, kaybolur gider. Bu umududur gavurun. Allah Teala diyor ki, ثُمَّ وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا. Allah sizi oradan tam bir çıkarışla çıkaracaktır. Bedeninizin hiçbir parçasını ihmal etmeden bir araya getirecek ve sizi yeniden tüm bedeninizle oradan çıkartacaktır. E bu çıkartılış zaten bütün sorumluluğu başlatıyor. Zaten insanı aklını başına almaya, sorumlu davranmaya sevk eden şey de ancak bu inanıştır. Topraktan çıkartılacağız inancı. Oraya kaybolup gitmeyeceğiz inancı. Yani ölümden sonra diriliş inancı. Ölümden sonra diriliş bir inançsızın korkulu rüyası ama bir müminin umudunun ta kendisidir. Vallahu ceale lekumul arda bisaten. 19. ayet. Bir baksanıza, görmüyor musunuz? Allah yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serip döşedi. Yaşayabileceğiniz hale getirdi Allah. Ekip biçeceğiniz, ürünler elde edebileceğiniz, evler, şehirler, binalar kurabileceğiniz bir özellikte var etti Allah. Bu yeryüzü insanın yaşamasına uygun halde bunun üzerinde kafa yormanız gerekmiyor mu? Yani eğer sözün ettikleri gibi kendiliğinden gerçekleşen, hiçbir planlamanın eseri olmayan, hiçbir ince hesaba, bir yüce kudrete dayanmayan bir patlamanın sonucunda gerçekleştiyse evren, bu patlamanın sonucundaki oluşan parçalardan bir tanesi ise eğer dünya, hiç kafa yormanız gerekmez mi? Nasıl oluyor da insan yaşamı için bu kadar uygun bir halde bu yeryüzü? İnsan yaşamı için gereken her şeyin yeryüzüne yerleştirildiğini ve yeryüzünün de o şekilde yayılıp döşendiğini görünce bunun bir ince hesaba, bir yüce kudrete, bir plana bağlı olduğunu nasıl fark etmezsiniz? Şimdi yeryüzüne bir kez daha bakın. Ama bu gözle bakın. Ayağınızı bastığınız yeryüzünün bir rastgelelik sonucunda oluşuvermiş cansız, şuursuz bir kara parçası olmadığını, Allah'ın kendi katında belirlediği bir üstün planı, bir üstün hesabının sonucunda sizin ayağınızın altına yerleştirdiği bir yaşam alanı, bir imtihan alanı olduğunu fark ederek basın yeryüzüne. Biz Müslümanlar yeryüzüne bu bilinçle basarız. Ayağımızın altındaki toprağın bizim imtihan alanımız olduğunu biliriz. İmtihanda olduğumuzun fark ettiğimiz için de bu yeryüzüne karşı da sorumlu olduğumuzu biliriz. Her şeyden etkilendiğimiz, her şeyden bir şey çıkardığımız gibi ayağımızı bastığımız yeryüzünden de bir sonuç çıkarır. Ondan da düşünceler, düşüncelerin sonucu da inanç üretiriz Allah'ın izniyle. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. Bir baksanıza, yani Allah yeryüzünü gezilemez bir hale de getirebilirdi. 20. ayetinde Allah Teala diyor ki, yeryüzünde sizin ulaşımınızı sağlayabileceği yollar var etti. O aşılmaz dağların arasından insan gücüyle yapılması mümkün olmayacak yollar var etti Allah. Bizim yaptığımız o yolları keşfetmek ve o yollardan ulaşarak hayatımızı sürdürmek sadece. Demek ki yol bile başlı başına bir ayetmiş. Yola çıkmak gerekiyormuş, yolu bulmak gerekiyormuş, yolda olmak gerekiyormuş ama yolun Allah'ın ayetlerinden bir ayet olduğunu da fark etmek gerekiyormuş. Hiç yola çıkmamış, hiç uzun yollara çıkmamış, derelere, tepelere, vadilere, dağlara gitmemiş, şehirler arasında yolculuklar yapmamış, efendim uluslararası yolculuklara çıkmamış, yolu fark etmemiş bir kişi, yolun da Allah'ın bize verdiği nimetlerden bir tanesi olduğunu fark etmesi de zordur gerçekten yani. Birçok ayetten yola çıkarak söylüyoruz ki Allah müminlere gezin diyor yani. Gezin. Bu birçok ayette Hac suresinde Allah Teala diyor ki gezerseniz eğer görecek gözünüz, anlayacak kalpleriniz oluşur diyor. Birçok ayette gezip görmüyorlar mı? Gezip görmüyorlar mı ki yani onlar bunlardan ders alsınlar uyarısı var. Hac suresindeki ayet o kadar ilginç ki gezmenin sonucu olarak anlayabilen bir kalp oluşacağını söylüyor. Burada da Allah Teala yeryüzünde açılmış yolların Allah'ın ayetlerinden bir ayet, nimetlerinden bir nimet olduğunu anlatıyor. Kale Nuh, bu buraya kadar olanı Hazreti Nuh'un dilinden Hazreti Nuh'un 950 yıllık davetinin kısa bir açıklaması, kısa bir özetiydi. Bir peygamber toplumuna neler söylemiş bunu kısacık bir örnek olarak, örnek anlatım olarak burada gördük. Şimdi devam ediyor. Sonuç, bu kadar güzel bir anlatım, bu kadar etkileyici bir anlatım, bu kadar kararlı bir anlatım, sözün fiille uyuştuğu, inancın amelle bütünlük oluşturduğu, peygamberin anlattığını şahsında temsil ettiği o en güzel anlatımıyla din anlatılmış. Peki ya sonuç? Kale Nuh, Nuh dedi ki 21. ayet. Rabbi, ey Allah'ım, ey Rabbim, innahum asavni. Onlar bana isyan ettiler. Vettebaû men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasara. Peki bana isyan ettiler de kime uydular? Allah'ım, Rabbim, onlar bana isyan ettiler. Tuttular. Malının çokluğu, çocuklarının çokluğu, yani imkanının, servetinin, gücünün fazlalığı, kendisini şımartmış, yoldan çıkartmış olanlara uydular. Onlar salih olan liderin peşinden gitmek yerine, salih olan insanlara tabi olmak, salihlerin izinden gitmek yerine, zengin olanın, imkanı çok olanın, şımarıklık içerisinde yüzenin peşinden gitmeyi tercih ettiler. Ha, şimdi burada alacağımız güzel bir ders daha var. Hazreti Nuh'un davetinden ortaya çıkan bir sonuç. Başka peygamberler için de aynı benzer anlatımları göreceksiniz. Biz burada sadece Nuh Aleyhisselam üzerinden konuşalım. Bir toplumun salahı veya fesadı, bir toplumun iyiliğe mi doğru gidiyor, kötülüğe doğru mu gidiyor? Yükselişe doğru mu gidiyor, alçalışa doğru mu gidiyor? Mahvolmaya, helak olmaya doğru mu gidiyor? Yoksa ıslah olmaya ve yükselmeye doğru mu gidiyor? Bunun göstergelerinden bir tanesi de toplumun ne tür insanların peşinden gittiğiyle ilgilidir. Peygamberlerin, salihlerin, sıddıkların izinden, onların yolundan mı gidiyor? Kendisine yol gösteren salih insanların bağlıları olarak mı yaşıyorlar? Yoksa sadece zenginliği, gücü, imkanları sebebiyle şımarmış bile olsa, yoldan çıkmış bile olsa, azdırıcı, saptırıcı, fasit insanların peşinden, fesatçı insanların peşinden mi gidiyorlar? Kimi gözlerinde büyütüyorlar? Salihleri mi? Yoksa sadece zengin ve güçlü olanları mı? Zengin ve güçlü ve salih olsa başım gözüm üstüne. Ama zengin ve güçlü salih değil. Şımarmış, yoldan çıkmış. Kendisi helak olmuş. Bey insanlar, kendisi helak olmuş kişi size nasıl yol gösterecek? Sizin nasıl elinizden tutacak? Kendisi himmete muhtaç gede gayriye nasıl himmet eyleye? Kimlerin toplumda yükseldiğini, toplumun kimlerin izi üzere yürüdüğünü inceleyin, toplumun ne tarafa doğru gittiğini görmek mümkün olur. Ve mekeru mekran kübbara. 22. ayet diyor ki Allah'ım, Rabbim, onlar büyük oyunlar çevirdiler. Büyük oyunlar çevirdiler. İnsanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için, İnsanları saptırmak için büyük oyunlar çevirdiler. Siyasi oyunlar çevirdiler. Kültürel oyunlar çevirdiler. Adına festival dediler, çevirdiler. Adına siyaset dediler, planlar yaptılar. Adına kültür dediler, planlar yaptılar. Adına eğlence dediler, planlar yaptılar. Adına ideoloji dediler, planlar yaptılar. Adına ne bileyim, zenginlik dediler, uygarlık dediler, ilerleme dediler, planlar yaptılar. İnsanları Allah'ın dininden uzaklaştırıp, salihlerin izinden uzaklaştırıp, kendilerinin benzeri yapmak için birçok oyunlar, birçok numaralar çevirdiler Allah'ım. Ve kalu, dediler ki birbirlerine, özellikle söz sahibi olanlar, sözlerini dinleyenlere dediler ki, ve kalu, la tezerunne alihetekum, sakın ilahlarınızı terk etmeyin. Sakın atalarınızın tapına geldiği ilahlarınızı terk etmeyin. Sakın şuursuzca, körü körüne, hiçbir inceleme, sorma, soruşturma, hesaba çekme yapmadan atalarınızın izinden gitme işinizi bırakmayın. Bu güzel bir yoldur dediler. Töremize uyarız dediler. Törenizi terk etmeyin, geleneğinizi bırakmayın, adetinizi bırakmayın. Törenizi, geleneğinizi, örfünüzü, adetinizi, atalarınızı bulduğunuz yolu gözden geçirip iyiyse uymak, iyi değilse ıslah etmek veya terk etmek ne haddinize dediler. Sakın atalarınızın izinden ayrılmayın. Atalarımız ne yapmışsa doğrudur. Geçmişimizdeki insanlar neye gitmişlerse doğru gitmişlerdir. Neyi yapmışlarsa doğru yapmışlardır. Neyi icat etmişlerse doğru icat etmişlerdir. Bize ne bırakmışlarsa ona bütün gücünüzle sormadan, soruşturmadan sarılın dediler. La tezerunne vedden ve la suan ve la yeğuse ve yeğuka ve nesra. Hele hele toplumunuzun en büyük tanrıları olan Ved, Suva, Yavuz, Yavuk, Nesir isimli putlarınızı, tanrılarınızı asla terk etmeyin dediler. Şimdi burada sözü edilen tanrılar üzerinden bir şey söyleyelim. Bir, yani dediler ki Nuh Aleyhisselam'ın toplumu özellikle de herkesin bağlı olduğu o büyük tanrılarınızı bırakmayın. İsim söyleyerek tek tek sakın bu isimlerden vazgeçmeyin dediler. İşin hikayesi ilginç. Tefsirlerin bize verdiği bilgiye göre burada söz edilen bu beş isim Ved, Suva, Yavuz, Yavuk ve Nesir isimleri aslında Nuh Aleyhisselam'ın toplumunun önceki nesillerinde yaşamış salih insanların isimleriymiş. Onlar Allah'ın dini üzere yaşar, ıslah eder, salih bir yaşam sürdüren iyi insanlarmış. Onlar vefat ettikten sonra insanlar bunların hatıralarını yaşatmayı istemişler. Onların isimlerini gözlerinde çok daha fazla büyütmüşler. Yaşarken seviyorlarmış, tamam. Yaşarken kıymetli salih liderlermiş, salih insanlarmış bunlar. Yani toplumun beğendiği güzel davranışlar, Allah'ın razı olduğu güzel işler yaparak yaşayan örnek insanlarmış. Ölünce iyi birer kul, iyi birer insan, örnek birer insan olduklarını bildikleri bu insanların isimlerini giderek daha fazla saygıyla anmaya, saygıyla söz etmeye başlamışlar. Hani bir sözümüz vardır ya, kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür, badem gözlü olur diye. Ölünce kıymete daha da artmış bu insanların. Onlardan bahsederken onların da aslında kendileri gibi birer beşer olduğu gerçeğini göz ardı etmeye başlamışlar. Onlarla ilgili hatıraları yavaş yavaş efsanelere dönüştürmeye başlamışlar. Onların da bizim gibi sıradan insanlar olduğunu, acıktığını, yemek yediğini, efendim kimi yemekleri sevip kimi yemekleri sevmediklerini, kimi zaman çok yemek yediklerini, efendim kimi zaman kıyafet için uğraştıklarını, kıyafet almak için çarşı pazar dolaştıklarını, bir kıyafeti kendine yakıştırmak için dikkat ettiklerini, yani bir beşer davranışı gösterdiklerini, bazen onların da çoluk çocuğuyla ilgili sorunlar yaşadıklarını, bazen çocuğuna kızdığını, hanımıyla arasında sorun olduğunu, bazen bir arkadaşıyla arasında bir gerginlik yaşandığını, alışveriş yaptığını para kazanmaya çalıştığını, sabahın erken saatlerinde gidip dükkan açtığını, ne bileyim bazen yorgunluktan uyuyakaldığını, yani normal insan davranışlarını gösterdiğini, bazen öfkelendiğini, öfkeyle ağzından sert sözler çıkardığını ama o öfkeyi çabuk toparladığını unuttular. Yavaş yavaş sadece onların iyi davranışlarını anlatmaya başladılar. Ve böyle süzülmüş iyilik kaldı geriye. Süzülmüş iyilik. Sıradan insanlar olmaktan çıktı. O kadar ki onlardan birisinin hata yaptığını, bazı davranışlarının yanlış olduğunu, bazen kendini kaybedebildiğini söylediği zaman insanlar onları kızıp susturmuşlardır. Onların hatıraları giderek önem kazanmaya başlayınca şeytan boş durur mu? Şeytan akıllarına bir fikir getirmiş bunların, zihinlerine bir fikir getirmiş. Ne bu? Ya biz bu adamların isimlerini unutmayalım. Bunların hikayelerini yeni nesillere anlatmaya devam edelim. Anlatmaya devam etmişler. Överek anlatıyorlarmış ama. Överek anlattıkça isimler yükselmiş. Sonra şeytan bir hamle daha yapmış. Bunlar iyi niyetli ama bir yanlış iş daha yapmışlar. Bunların yüzlerini unutmayalım diye onların timsallerini, resimlerini yapmışlar. Temsili resimler oluşturmuşlar. Şöyleydi bunlar yaklaşık olarak diye resimlerini oluşturmuşlar. Resimleri yapılınca insanların kalbindeki sevgileri sevginin yerine yavaş yavaş ululamaya, büyüklemeye doğru dönüşüm yaşamaya başlamış. Bir adım daha sonrası heykellerini yapmışlar. Birkaç nesil sonra bu heykelleri olan adamların ya da bu heykellerin ne olduğu gerçeği unutulmaya başlamış ve birkaç nesil daha sonra artık onların Allah'a kulluk yaparak yaşamış salih birer insan oldukları unutulmuş. Kendisine saygı gösterilen, kendilerinden isimleriyle, şekilleriyle, önüne gidip saygı durmakla, önünde eğilmekle veya kendisine bir takım sunular, bir şeyler sunmakla hayır umulan putlara dönüşmüşler. Hikayeyi böyle geniş geniş anlatıyor tefsir kitaplarımız. Ben olabildiği kadar özetleyerek anlatmaya çalıştım. Çok acıklı. Gerçekten yani benim kanaatim böyle. Çok acıklı. Çok acıklı bir hikaye bu. Cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla tek tek döşemişler. İyilik yapıyoruz zannederek cehenneme doğru gitmişler. Cennete götürebilecek salih insanları, cennet vesilesi olabilecek salih insanları cehennem vesilesine dönüştürmüşler. Demek ki Hazreti İsa elimizdeki tek örnek değilmiş. Allah'ın dinini anlatmaya gelen bir peygamberin, Allah'ın birliğini duyuran bir peygamberin Allah'a ortak koşulan bir puta dönüştürülmesi örneği Hazreti İsa üzerinde tek örnek değilmiş demek ki. Ta Nuh Aleyhisselam'ın toplumundan beri insanlar yapıyorlarmış. Nuh Aleyhisselam'ın toplumu yapmış, müşrik toplumlar yapmış, ehli kitap toplumlar yapmış, Hazreti İsa üzerinden bunlar geliştirilmiş, hahamlarını, din adamlarını yapmışlar. Yani Müslüman ümmet bu hataya düşmedi anlamına mı gelecek? Bir tehlike, niye bize anlatılıyor bu hikaye? Nuh Aleyhisselam kıssasındaki bu bölüm niye var? Peygamberinizle ilişkinizi doğru kurun diyor Allah. Peygamber etrafındaki sahabelerle ilişkinizi doğru kurun diyor Allah. O günden bugüne aranızda yaşayan, size güzel hizmetlerde bulunmuş salih insanlarla ilişkinizi doğru kurun diyor Allah. Onların salih birer kul olduğunu ve Allah'a kulluğa davet ettiğini unutmayın. Onları büyütmek için uğraşmayın. Ne kadar ilginçtir ki insanlar zaman içerisinde davetçinin davet ettiği davayı büyüklemek yerine, ona sarılmak yerine davetçiyi büyütmeye dönmeye başlıyorlar. İnsanın ayağının kaydığı yerdir bu yer. Davetin büyütülmesi, davet edilenin büyüklüğünün fark edilmesi gerekirken, davetçinin büyüklüğüne odaklanmaya, davetçinin büyüklüğü, salih insanın büyüklüğü, kendisine davet ettiğinin büyüklüğünün önüne perde olmaya başlarsa Allah korusun, böyle bir sapkınlık çıkar. Ha bir soru daha, müfessirlerimizin aklına takılan sorulardan bir tanesi. Hazreti Peygamber'in toplumunda, müşrik toplumda da bu isimlerden bazılarının bilindiğini görüyoruz elimizdeki siyer kitaplarından. Hatta bunların Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde müşrik toplumda da tanrılar gibi kabul edildiğini, tanrı olarak kabul edildiğini okuyoruz siyer kitaplarından. Nasıl oluyor da ta Nuh Aleyhisselam'ın zamanında tanrılaştırılmış olan bu insanların isimleri, bu tanrı isimleri aradan kaç bin yıl geçtiyse, o binlerce yılın sonrasında yine bir toplumda, Mekke müşrik toplumunda ortaya çıkmıştır. Bu belki kulaktan kulağa, efendim nesilden nesile aktarıla gelmiş bir kültür olarak nakledilmiş olabilir. Açıklama her ne olursa olsun, yani müfessirlerimiz değişik açıklamalar yapıyorlar ama bir gerçek var. Bu tanrıların isimleri de tanrılaştırılmış olmaları da sapkınlık biçimi olarak Hazreti Peygamber'in toplumunda da görülmüş. Aslında buradan hareketle bir yerde ortaya çıkmış sapkınlık bir yerde kalmıyormuş. Sizin toplumunuzda da ortaya çıkabilirmiş. Örnekleme yoluyla Allah Teala bize bu bilgiyi veriyor. وَقَدْ اَضَلُّوا كَثِيرًا Rabbim çok saptırdılar ya. Saptırmanın her yolunu kullandılar ve saptırdılar. وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا Şimdi Rabbim sen onların sapkınlıklarının cezasını ver. Mimma hatiatihim uriku. Hazreti Nuh böyle dua edince, Allah'ım ben artık yenildim, bana yardım et deyince, onların sapkınlıklarının önüne geçemedik. Sen artık onların bu sapkınlığının cezasını artırarak ver deyince, Rabbimiz de ona şöyle cevap verdi, bize şu bilgiyi verdi. Mimma hatiatihim, yaptıkları bu hatalar sebebiyle, yaptıkları bu hatalar onları Allah'tan uzaklaştırması sebebiyle, Allah'a isyanları sebebiyle uriku boğuldular. Fe udhilu naran ve cehenneme girdiler. Felem yecidu lehum min dunillahi ensara. Onları Allah'tan kurtarabilecek hiçbir yardımcıları da olmadı. Allah'a karşı savaşıyorlardı. Allah'tan kurtulabileceklerini zannediyorlardı. Boğuldular ve bu dünya hayatındaki varlıkları sona erdi. Ahirette varıp duracakları yer ise cehennemdir. Ne boğulmaktan ne cehenneme girmekten kurtarabilecek hiçbir yardımcıları olmadı. Çünkü Tanrı diye tapındıkları, kendilerinin uydurdukları isimlerden başka bir şey değildi. Sen bir şeye Tanrı deyince o Tanrı haline gelmez. Olmayan gücü sen var vehmetmekle var hale getiremezsin. Onlar da o yalancı tanrılarının kaybolup gittiğini, hiçbir yardım edemediğini gördüler. Ve kâle Nuh, Nuh dedi ki, Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyaran. Rabbim yeryüzünde hareket eden bir tek kafir bırakma. Buralarda dolaşan bütün kafirleri Allah'ım yok et dedi. Neden bu kadar öfkeli, tepkili Hazreti Nuh? Sabırsız birisi mi gerçekten? Öfkeli birisi mi gerçekten? Cezalandırma konusunda bu kadar katı birisi mi gerçekten? Yahut insaf yani 950 yıl boyunca bir insan takatinin yettiği, bulabildiği, dayanabildiği her yolla davet etmiş. Ve bütün buna çalışmalara rağmen onlar Nuh'a isyan değil, Nuh'u gönderen Rabb'e isyan etmişler. Nuh'un öfkesi kendi adına mıdır? Nuh'un öfkesi kendi adına olsaydı eğer, davası kendi davası olması gerekirdi. Nuh Aleyhisselam'ın öfkesi adına davette bulunduğu Rabb'i içindir. Rabbine yapılan isyanadır bu öfkesi. Rabbim
bu kadar çalışmanın sonucunda akıllanmıyorlarsa, adam olmuyorlarsa, buralarda dolaşmakta olan, bu daveti duymuş olan, uyarılmış olan ve uyarıya kulak asmamış olan bu kafirlerden bir tanesini bile yeryüzünde barındırma. İnneke in tezerhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciran keffara. Eğer Allah'ın bir tanesini bırak, bunlar kendilerinden sonraki nesili hemen gene gavur etmeye başlarlar. Bunlardan facir, kafir nesillerden başkası gelmez. Niye? O kadar kararlılar ki küfürlerini sürdürmeye, o kadar kararlılar ki bozuk inançlarını, batıl inançlarını devam ettirmeye, bunu yaymak için her türlü yolu icat etmişler. Allah bilir eğitim sistemlerini kurmuşlardır. Belki kitaplarını yazmışlardır. Belki ilkelerini oluşturmuşlardır. Belki anlatıp yayma araçlarının bin türlüsünü icat etmişlerdir. O batıl davalarını herkese duyurmaya çalışıyorlar. Herkesi batıl davalarına dahil ediyorlar. Çocuklarını da, yeni gelen nesilleri de bu batıl bozuk inançlarına göre yetiştirmek konusunda çok kararlılar. Bu gavurların var ya, çocuklarımızı özgür bırakalım. Çocuklarımız efendim dinlerini, inançlarını kendileri özgür iradeyle tercih etsinler gibi lafları tam bir yalancılık, tam bir sahtekâlıktan başka bir şey değildir. Dünyanın neresinde olursak olalım, sözde özgürlük adına çocuklarımıza dini telkinleri yapmayalım. Yok efendim çocuklarımızı serbest bırakalım, onlar yetişkinlik dönemine gelince kendi yollarını kendi seçsinler diyenler bunu sadece Müslümanlara karşı söylüyorlar. Bunu sadece dine karşı söylüyorlar. Niye öyleyse kendi dininizi, kendi yaşam tarzınızı alışmasınlar, öğrenmesinler diye çocuklarınızın nötr bir ortam bulmaya çalışmıyorsunuz? Yetişkinlik devresine kadar her tür sapkınlığı, her tür azgınlığı, her tür günahı boğarcasına içine soktuğunuz çocuklarınız yetişkinlik dönemine geldiği zaman Allah'ın dinini nasıl tercih edecekler ki zaten yani? Serbest bırakalım sözü sadece dine karşı. Aman ha! Bu gavurların yaptığının tersi düşer vazife olarak Müslümanların üzerine. Nedir o? Bir tek Müslüman varsa yeryüzünde dinini yaymak için elinden geleni yapmalıdır. Bir tek kişi. Ben bu şehirde tek başımayım dememeli bir Müslüman. Ben bu sülalede tek başımayım. Ben bu akraba topluluğunda tek başımayım. Ben bu mahallede tek başımayım. Ben bu semtte tek başıma yaşıyorum. Ben bu iş hanında tek başımayım. Efendim, ben bu sanayide tek başımayım, ben bu okulda tek başımayım, ben bu ülkede tek başımayım gibi sözler söyleyerek kendi içine kapanma, inandıklarını başkasına anlatmama lüksüne sahip değildir bir Müslüman. Bir gavur eğer, Allah'ım diyor, bir tanesini bıraksan senin yol, kullanı yoldan saptırırlar. Aynı paniği bir Müslüman olarak da gavurlara tattırmamız gerekiyor. Bir tek Müslüman varsa eğer, bir tanemiz kalırsa Allah'ın izniyle dinimizi, davamızı yaymak için öylesine uğraşırız ki birimizi bin yaparız Allah'ın izniyle. İnsanlar bizim bir tanemizden böyle korkmalılar, gavurlar. Kötülük önderleri, sapkınlık önderleri de Müslümanlardan böyle ürkmeliler aslında. Ve çocuklarımızın mümin ve muttaki çocuklar olarak büyümeler için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Gavur kendi çocuğunun gavur gibi büyümesi için elinden gelen her önlemi alıyorsa, nasıl olur da bir Müslüman kendi çocuğunun kendisi gibi Müslüman ve muttaki bir kul olarak büyümesi için gereken çabayı sarf etmez? Bir gavur kadar kararlılığımız olmayacak mı bizim yani? Allah'ım onların çocukları da kendileri gibi olur dedi. 950 yılın tecrübesi bu. Rabbi firli, son ayet. Rabbim benim günahlarımı bağışla. Ve li valideyye, annemi babamın günahlarını bağışla. Ve limen dehale beytiye mu'minen, ve benim haneme, benim evime, benim çevreme giren bütün müminleri, mümin olarak çevreme giren insanları bağışla. Ve lil mu'minine vel mu'minat, Allah'ım bildiğim bilmediğim bütün kadın ve erkek iman etmiş herkesin günahlarını bağışla. Bu kadar kuşatıcı bir dua olur mu Allah aşkına? Bir müminin, bakın bir peygamberin ağzından bir müminin duruşunu görüyoruz. Bu kadar kuşatıcı bakar olaya Bu kadar kuşatıcıdır bir müminin gönlü, dünyası. Rabbim beni bağışla diye başladı. Merkeze koydu kendini. Doğru. Merkeze koyacak kendini. Niye? Zaten dava kendimizi kurtarmak davasıdır. Ve kendisini kurtarmamış olanların başkasını kurtarmasını nasıl bekleyeceğiz? Rabbim beni bağışla. Annemi babamı bağışla. Benim evime, aileme, yakın çevreme girmiş bütün müminleri, mümin olarak girebilmiş bütün insanları, Allah'ım bildiğim bilmediğim kadın ve erkek bütün iman etmiş olanları bağışla. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِنَ اِلَّا تَبَارًا Ve Rabbim, zalimlerin mahvolmalarını, cezalarını, helak olmalarını artır. Onlar bu sapkınlıklarının sana karşı gelmelerinin bedelini ödesinler. Duasıyla Nuh Aleyhisselam kendi peygamberlik mücadelesini noktaladı. Burada da Nuh suresini bitirdik 28. ayetin sonunda. Rabbimiz bizi okuduklarından faydalanan, öğrendiklerinden faydalanan, faydalanmakla Allah'a yönelen, Allah'a yönelip Allah'a doğru ilerleyen ve Allah'ın rızasını kazanan kullarından etsin inşallah. Allah izin verirse sonraki sureyle devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.